İkiye bölünen Vicont. Italo Calvino.
Ayrım 5.
Tek göze gerek gece değil bu gece. Öyleyse eve girip üstünüzü başınızı değiştirin. Fırtına yansısa da bize de huzur getirsin. Topal, çolak, tek göz, yansız, Calvincilerin daima verdikleri sıfatların bir kısmıydı. Onu gerçek adıyla andıklarını hiç duymamıştım. Böyle konuşmakla sanki hakkında çok şey biliyorlarmış, çok eski bir düşmanmış gibi bir tür yakınlık kuruyorlardı onunla. Medardo'nun anlaşılmaz çılgınlıkları sanki kendileri için anlaşılırmış, kestirilirmiş gibi göz kırpmalarının, küçük kahkahalarının eşlik ettiği küçük cümleler söylüyorlardı. Ha ha ha, çolak, tam öyle, yarı sağır. Böyle konuşurlarken fırtına arasında kapıya vurulduğu duyuldu. Kim çalıyor kapıyı bu havada, dedi Ezeşiel, hemen açın. Açtılar. Eşikte suları süzülen kara cübbesine sarılmış, tüylü şapkası yağmurdan sırılsıklam, tek ayağı üzerinde duran Vicont vardı. Atımı ahırınıza bağladım, dedi. Beni de konuk edin ne olursunuz. Yolculuğa çok elverişsiz gece. Herkes Ezeşiyeli'ye baktı. Düşman evlerine gittiğimi dayımın anlamasın diye ben masanın altına gizlenmiştim. Ateşin yanına buyurun, dedi Ezeşiel. Bu evin kapısı konuklara açıktır hep. Eşiğin yanında zeytin toplamak için ağaçların altına serilen bir yığın çarşaf vardı. Medardo bunların üstüne uzanıp uykuya daldı. Karanlıkta Calvinciler Ezeşiel'in çevresine toplandılar. Topal avucumuzun içinde baba, diye mırıldandılar. Elimizden kaçıracak mıyız? Masum insanlara karşı başka suçlar işlemesine izin mi vereceğiz? Yarım kıçlının cezasını çekmesinin zamanı gelmedi mi? İhtiyar yumruklarını tavana doğru kaldırdı. Hastalık, kuraklık, diye bağırdı. Hemen hiç ses çıkartmadan ama olanca gücüyle konuşan biri bağırmış sayılırsa o da bağırıyordu. Bu evde hiçbir konağa zarar verilmedi. Rahat uyuması için gidip başında ben nöbet tutacağım. Filintasını boynuna geçirip yatmakta olan Vicont'un başına dikildi. Medardo'nun gözü açıldı. Ne yapıyorsunuz burada, Mastro Ezeşiel? Uykunuzu koruyorum konuğum. Sevmeyeniniz çok. Biliyorum, dedi Vicont. Uşakların uykuda öldürmesinden çekindiğim için şatodayken uyumuyorum. Bizim evde de sizi sevmeyiz, Mastro Medardo. Ama bu gece saygılı davranacağız. Vicont bir süre suskun kaldı. Sonra, Ezeşiel, dedi. Ben de sizin dininizi benimsemek istiyorum. İhtiyar bir şey demedi. Çevrem inançsız insanlarla çevrili, diye sürdürdü Medardo. Hepsinden kurtulmak, Calvincileri şatoya çağırmak istiyorum. Siz Mastro Ezeşiel, benim bakanım olacaksınız. Teralba'yı Calvincilerin toprağı ilan edip Katolik prenslere savaş açacağım. Siz ve aileniz öncülük edeceksiniz. Kabul mü Ezeşiel? Beni dininize kabul edecek misiniz? İhtiyar iri göğsünde silahıyla devinimsiz dimdik duruyordu. Dinimizin o kadar çok şeyini unuttum ki, dedi. Bir başkasını dinimize kabul etme düşüncesizliğini gösteremem. Ben kendi toprağımda kendi vicdanımla baş başa kalacağım. Siz de kendi toprağınızda kendi vicdanınızla kalın. Vicont dirseği üzerinde doğruldu. Topraklarımda sapkınların bulunduğunu, henüz Engizisyon'a bildirmediğimi biliyor musunuz Ezeşiel? Ya da kelilerinizi bizim piskoposa armağan diye gönderecek olursam, kilisenin beni hemen bağışlayacağını? Kelilerimiz henüz omuzlarımızın üstünde efendim, dedi ihtiyar. Ama kopartılması kelilerimizden zor olan bir şey daha var. Medardo ayağa fırlayıp kapıyı açtı. Şu karşıdaki meşenin altında düşmanlarımın evinden daha rahat ederim, deyip yağmurun altında dışarı fırladı. İhtiyar ötekileri çağırdı. Evlatlarım, önce Topal'ın ziyaretimize gelmesi yazılmıştı alnımıza. Şimdi çıkıp gitti. Evimizin yolu açıldı. Umudunuzu yitirmeyin evlatlarım. Belki bir gün daha iyi bir yolcu gelir. Bütün sakallı Calvincilerle başları örtülü kadınlar başlarını eğdiler. Kimse gelmese de, diye ekledi Ezeşiel'in karısı, yerimizde kalacağız biz. Bu sırada çakan bir şimşek gökyüzünü sanki yırttı, gürültüsü duvarın tuğlalarını, taşlarını sarstı. Tobia bağırdı. Yıldırım meşeye düştü, yanıyor şimdi. Ellerinde fenerlerle dışarıya koştular. Koca ağacın tepesinden köklerine dek yarısının kömür kesmiş olduğunu gördüler. Öbür yarısına bir şey olmamıştı. Uzaktan yağmur altında bir atın nal seslerini duydular. Bir şimşek çakınca da çelimsiz atlının görüntüsünü seçtiler. Bizi sen kurtardın baba, dediler Calvinciler. Sağ ol Ezeşiel. Gökyüzü doğuda aydınlandı. Şafak söküyordu. Ezo beni bir kenara çağırdı. Bak ne kadar akıllıyım, dedi alçak sesle. Işıyan bir avuç şey gösterdi. Eğerin altın pulları. At ahırda bağlıyken aldım. Bizim salakların akıllarına bile gelmedi. Ezo'nun bu tür davranışlarından hoşlanmıyordum. Ailesininkileri ise doğru buluyordum. Bu nedenle tek başıma kalmayı yeğliyor, deniz kıyısına inip kabuklu salyangoz topluyor, yengeç yakalıyordum. Bir kayanın üstünde küçük bir yengeci yuvasından çıkartmaya çalışırken başımın üstünde duran bir kılıcın sudaki gölgesini gördüm. Korkudan denize düştüm. ''Tut şunu!'' dedi dayım. Arkama yaklaşmış olan oydu. Kılıcının keskin tarafını tutmamı istiyordu. ''İstemez, kendim çıkarım!'' dedi. Kıyının geri kalan bölümünde bir kulaçlık suyla ayrılan bir çıkıntıya tırmandım. ''Yengeç mi arıyorsun?'' dedi Medardo. ''Ben ahtapot avlıyorum.'' Avladığı ahtapotları gösterdi. Kocaman, koyu renkli ya da beyaz ahtapotlardı. Bir kılıç vuruşuyla ikiye bölünmüşlerdi. Ama dokunaçlarını oynatmayı sürdürüyorlardı. ''Bütün olan her şey böyle ortadan bölünebilecek olsa'' dedi. Kayalara dizdiği, çırpınan, yarım ahtapotları okşayan dayım, herkes körelmiş, cahil bütünlüğünden sıyrılırdı. ''Bütünken her şey doğal, bulanık, hava gibi saçmaydı benim için. Her şeyi gördüğümü sanıyordum. Oysa gördüğüm kabuktu sadece. Sen de bir gün kendinin yarısı olursan ki olmanı dilerim evladım. Tam beyinlerin sıradan akıllarının ötesinde neler bulunduğunu anlarsın.'' Kendinin dünyanın yarısını yitirmiş olacaksın ama kalan yarı bin kez daha derin, daha değerli olacak. O zaman sen de her şeyin kendin gibi bölünmesini, parçalanmasını isteyeceksin. Çünkü güzellik de, bilgi de, adalet de ancak parçalara bölünmüş olanda vardır. Of diyordum ben, ne çok yengeç var burada. Dayımın kılıcının uzağında kalabilmek için sadece avlanmakla ilgileniyormuş izlenimi uyandırmaya çalışıyordum. O ahtapotlarıyla uzaklaşmadan önce kıyıya dönmedim. Ama söyledikleri beni rahatsız etmeyi sürdürüyordu. İkiye bölme tutkusundan kendimi nasıl koruyacağımı bilemiyordum. Ne tarafa dönsem Trelawney, Pietruscio, Calvinciler, cüzzamlar, hepimiz ikiye bölünen adamın etkisi altındaydık. Efendimiz oydu, onun hizmetindeydik, ondan kurtulamıyorduk. Seke seke giden atının eğrine bağlı teralbalı Medardo sabahın erken saatinde yamaçlara tırmanıp iniyor, yırtıcı gözlerle çevreyi tarayarak vadiye dalıyordu. Çayırın orta yerinde keçilerini otlatan çoban Pamela kızı gördü. Vicomte kendi kendine şöyle dedi. Bilenmiş duygularımın içinde bütünlerin adına sevda dedikleri duyguya karşılık olabilecek hiçbir şey yok. Böyle aptalca bir duygu onlar için bunca önemli olduğuna göre bendeki karşılığı kim bilir ne denli parlak ve korkunç olur. Bunun üzerine sırtında basit pembe bir entari, otların üzerine uzanmış, yarı uykulu, keçilerle söyleşen, çiçekleri koklayan, yalın ayak, etine dolgun Pamela'ya sevdalanmaya karar verdi. Ama soğukkanlı bir biçimde geliştirdiği bu düşüncenin bizi yanıltmaması gerekir. Pamela'yı görünce Medardo uzun bir süredir karşılaşmadığı bir şeyle karşılaşmış, kanında belli belirsiz bir devinim hissetmişti. Korkuyla karışık bir aceleyle bu düşünceleri geçirmişti aklından. Öğleyin dönerken Pamela çayırlardaki bütün papatyaların taç yapraklarının sadece yarısının kalmış, öbür yarısının yolunmuş olduğunu gördü. Eyvah dedi, vadide bunca kız varken bana mı rastlayacaktı? Vicomte'un kendisine sevdalandığını anlamıştı. Bütün yarım papatyaları derlerdi, eve götürüp ayin kitabının sayfaları arasına koydu. Öğleden sonra ördekleri otlatıp bataklıkta yüzdürmek için rahibeler çayırına gitti. Çayır beyaz yaban turpu doluydu. Ama bunların da başına papatyaların başına gelen gelmişti. Her birinin yarısı sanki bir makasla kesilmişti. Eyvah dedi kendi kendine. Besbelli beni istiyor. Konsolun aynasının çerçevesine yerleştirmek için bir demet yarım bayır turpu topladı. Sonra bunları düşünmedi. Örgülü saçlarını başının çevresine doladı, entarisini çıkarttı, ördeklerle birlikte gölde yıkandı. Akşam eve dönerken çayırlar körük de denen otlarla doluydu. Pamela hepsinin de sanki birisi yere uzanmış da ağzının sadece yarısıyla bir taraftan üflemiş gibi bir taraftaki tüylerinin dökülmüş olduğunu gördü. Pamela bu beyaz yarım yuvarların birkaçını eline aldı. Üzerlerini üfleyince yumuşacık tüyleri uzaklara uçuştu. Eyvah dedi kendi kendine, beni istiyor. Ne olacak bu işin sonu? Pamela'nın derme çatma evi öyle küçüktü ki keçilerin birinci kata, ördekleri yer katına soktuktan sonra yer kalmıyordu. Evin çevresi arı doluydu. Çünkü kovanları da vardı. Bodrumsa karınca yuvasıydı. Elinizi rastgele bir yere koyup da çekince üstünün kapkara karınca kaynadığını görürdünüz. Bu durumda Pamela'nın anası samanlıkta yatıyordu. Babası da boş bir fıçının içinde. Pamela ise bir incir ağacıyla bir zeytine gerili hamakta uyuyordu. Pamela eşikte durdu. Ölü bir kelebek vardı. Bir kanadıyla vücudunun yarısı bir taşla ezilmişti. Pamela bir çığlık atıp anasının babasını çağırdı. ''Kim geldi buraya? dedi Pamela. Az önce Vikont geçti dediler anasıyla babası. Kendisine sokan bir kelebeği kovalıyormuş. Kelebekler ne zamandan beri insanları sokuyorlar dedi Pamela. Biz de duymamıştık hiç. Gerçek şu ki dedi Pamela, Vikont bana sevdalandı. Daha da kötü şeylere hazırlıklı olmalıyız. Oo, sinirlenme, abartıyorsun diye yanıt verdiler ihtiyarlar. Gençlerden fırsat bulduklarında ihtiyarların yanıt vermeye alışık oldukları biçimde. Ertesi sabah keçileri otlatırken oturduğu kayanın yanına vardığında Pamela bir çığlık attı. Korkunç leşler kayayı pisletmişti. Bir yarasanın yarısıyla bir deniz anasının yarısıydı. Biri kara kan damlatıyordu, öbürü yapışkan madde. Birinin kanadı açıktı, öbürünün yumuşak, jelatinli saçakları. Çoban kız kendisine bir haber iletildiğini anladı. Bu akşam deniz kıyısına gel deniyordu. Pamela cesaretini toplayıp gitti. Deniz kıyısında çakıllara oturup beyaz dalgaların hışırtısını dinlemeye koyuldu. Sonra çakılların üstünde nal sesleri duyuldu. Medardo kıyıda at sürüyordu. Durdu, bağlarını çözdü, eğerden indi. ''Ben sana sevdalanmaya karar verdim Pamela.'' dedi ona. ''Bunun için mi?'' diye hemen karşılık verdi Pamela. ''Doğadaki bütün canlıları boğazlıyorsunuz.'' Pamela diye içine çekti Vikont. Bunun dışında konuşacak ortak bir dilimiz yok ki. Yeryüzünde karşılaşan iki varlık hep birbirlerinin gözlerini oyarlar. Benimle gel, bu kötülüğü iyi biliyorum ben. Yanımda başka hiç kimseyle olamayacağın kadar güvencede olacaksın. Ben de herkes gibi kötülük yapıyorum. Ama başkalarından farkım elimin keskin olması. Beni de papatyalar ya da deniz anaları gibi parçalayacak mısınız? Seni ne yapacağımı bilmiyorum daha. Kuşkusuz sana sahip olmak aklımın ucundan bile geçmeyen şeylerin gerçekleşmesini sağlayacak. Seni şatoya götürüp orada tutacağım. Benden başkası görmeyecek. Ne yapmamız gerektiğini anlamak, birlikte olmamızı sağlayacak yeni yöntemler icat etmek için günlerimiz, aylarımız olacak. Pamela çakıllı kumlara uzanmıştı. Medardo da yanında diz çökmüştü. Konuşurken ona neredeyse değecek gibi devinimler yapıyor ama hiç dokunmuyordu. Her şeyden önce bana ne yapacağınızı bilmek isterim. Hatta bunun örneğini şimdi gösterirseniz şatoya gelip gelmemeye karar veririm. Vikont ince kıvrak elini Pamela'nın yanağına yaklaştırdı. El titriyordu. Okşamak için mi yoksa tokat atmak için mi uzatıldığı anlaşılmıyordu. Ama eli daha ona dokunmadan birden geri çekti. Ayağa kalktı. Şatoda istiyorum seni dedi ata binerken. Gidip kalacağın kuleyi hazırlayacağım. Düşünmek için sana bir gün daha izin. Sonra kararını ver. Böyle dedikten sonra o kıyılardan uzaklaştı. Ertesi sabah Pamela dut toplamak için her zaman yaptığı gibi dut ağacına çıktı. Bağırıldığını duydu. Dalların titreştiğini gördü. Az kalsın korkudan yere düşüyordu. Yüksek bir dala kanatlarından bir tavuk bağlanmıştı. Tüylü, mavi, kocaman tırtıllar parçalıyorlardı tavuğu. Tam ibiğine köknarlarda yaşayan zararlı ayin böceklerinin yuvası yerleştirilmişti. Hiç kuşkusuz Vikont'un korkunç haberlerinden biriydi bu. Pamela şöyle yorumladı. Yarın şafakta ormanda görüşelim. Bir çuval kozalak toplamak bahanesiyle Pamela ormana tırmandı. Medardo koltuk değneğine dayanarak bir ağaç gövdesinin arkasından çıkıverdi. Karar verdin mi? Dedi Pamela'ya. Benimle şatoya gelmeye. Pamela çamların iğnelerinin üstüne uzanmıştı. Gelmemeye karar verdim, dedi hafif dönerek. Beni istiyorsanız gelip burada, ormanda bulun. Şatoya geleceksin. Oturacağın kule hazırlandı. Tek sahibi sen olacaksın. Siz beni tutsak etmek, sonra da belki tutuşturup yakmak ya da farelere kemirtmek istiyorsunuz. Hayır. Size dedim. İsterseniz sizin olurum ama burada, çamların iğnelerinin üstünde. Vikont kızın başının yanına çömelmişti. Elinde bir çam iğnesi vardı. Boynuna yaklaştırdı. Çevresine dokundurdu. Pamela tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Ama öyle durdu. Üzerine eğilmiş Vikont'un yüzünü görüyordu. Karşıdan da bakıldığında profil gibi duran profilini makas gibi bir gülüşün ortaya çıkarttığı yarım dişleri görüyordu. Ayağa kalktı. Senin şatoya kapanmanı istiyorum. Şatoya kapanmanı. Pamela tehlikeyi göze alabileceğini anlamıştı. Ayakkabısız ayaklarını havada oynatarak şöyle dedi. Burada ormanda hayır demiyorum ama kapanmak mı? Ölürüm daha iyi. Ben seni götürmesini bilirim dedi Medardo. Sanki orada bir rastlantı sonucu geçiyormuş gibi yaklaşan atın sağrısına elini koyarak. Üzengiye bastı, orman yollarına doğru mahmuzladı atını. Pamela o gece zeytin ağacı ile incir ağacı arasında gerili hamağında uyudu. Sabah korkunç bir şey oldu. Kucağında kanlar içinde bir hayvan leşi buldu. Yarım bir sincaptı. Her zamanki gibi uzunlamasına kesilmişti. Ama kızıla çalan kuyruğuna dokunulmamıştı. Nedir bu başıma gelen dedi anasına babasına. Bu Vicomte yaşama hakkı tanımıyor bana. Anasıyla babası sincabın ölüsünü elden ele geçirdiler. Ama dedi babası, kuyruğu olduğu gibi bırakmış. Belki iyi bir işarettir. Belki iyileşmeye başlıyor dedi anası. Her şeyi hep ikiye bölerdi dedi babası. Ama sincabın en güzel yerine, kuyruğuna dokunmamış. Bu haber belki şu demek dedi anası. İyi güzel yanlarına dokunmayacak senin. Pamela ellerini saçlarının üstüne koydu. Neler duyuyorum anamdan babamdan. Dilinizin altında bir şeyler var. Vicomte sizinle konuşmuş. Konuşmak denmez dedi baba ama gelip bizi görmek istediği, yoksulluğumuzla ilgilendiği konusunda haber saldı. Gelip seninle konuşacak olursa kovanları açıp arıları üstüne sal baba. Mastro Medardo belki yürekli oluyordur kızım dedi yaşlı kadın. Eğer gelip sizinle konuşursa bağlayıp karıncaların oraya bırakın onu ana.
Ayrım sonu.